Ayrım 2. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal. Sayfa 23. 1-2. Türk tarihi açısından problemler. Bilim dünyası Türklerle ilgili Çin kaynaklarından Degine'nin 1756-58'de bu kaynaklara başvurarak hazırladığı Histoire Générale des Huns, des Turcs, des Mogols et des Autres Tartares Occidentaux. Paris 1756-58 adlı eser ile haberdar olmaya başlamıştı. Bu tarihten günümüze kadar yapılan yüzlerce araştırma ile söz konusu bilgilerin derinliğine inilmiş, birçok problem halledilmiştir. Ancak yine de Çin tarih yazımının kendi içinde yaşadığı sorunlar devam ettiği gibi Türk tarihi açısından da problemler sürmektedir. Degine'nin tercümelerini aradan geçen yaklaşık iki asırlık devirde Rus Yakinev, Fransız Saint-Julien, E. Chavin, B. Pellio, Alman de Grou, O. Franke gibi meşhur sinagoglar, Degine'nin tercümelerini aradan geçen yaklaşık iki asırlık devirde Rus Yakinev, Fransız Saint-Julien, E. Chavin ve Pellio, Alman de Grou, O. Franke gibi meşhur sinologlar yeni, daha doğru ve sağlam araştırmalarıyla takip etmişlerdir. Batılı bilginlerin Türk tarihi açısından çok faydalı olan araştırmalarında bazen bilgi eksikliğine veya bilimsel hatalarla karşılaşılır. Konuya ve olaylara bilimsel açıdan bakıldığında bu çeşit hatalar normal karşılanabilir. Ancak maalesef iki önemli noktaya bakış açısında hatalı davranıldığı söylenebilir. Birincisi, barbar kelimesinin kullanımında karşımıza çıkar. Çinliler kendilerinden olmayan yabancı kavimleri özel adlarının yanında kuzeyli yabancılar, güneyli batılı doğulu yabancılar şeklinde genel adlarla zikretmişlerdir. Kelimenin aslı, Çinli olmayan kuzeyli, güneyli yahut batılı yabancılar, özellikle genel altında toplanan gruplara işaret edilir iken, batılı araştırmacılar tarafından bunun yerine eski barbar tanımlaması konmuş ve bilim dünyasına bu şekilde yerleştirilmiştir. Aslında Çinliler kendilerinden olmayan kavimlere barbar demişti. İkinci konu, Çinlilerin olayları taraflı kaydettiğinin göz ardı edilmesidir. Çinliler, yabancılara özellikle Türklere asi, her zaman Çin'e vassal olması gereken bir millet gözüyle yazmışlardır. Çünkü kendi imparatorlarını göğün oğlu, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görüyorlardı. Zaten Çinlilerin kendi geleneklerinde Çin dünyanın merkezi kabul ediliyordu. Bunun sonucunda kendi başarılarını yüceltiyor, Türklerin başarılarını küçümsüyorlardı. Bu yaklaşım da kaynaklara aynen yansımış ve batılı araştırmacılar bunun üzerinde durmamışlardı. Zamanımıza kadar yapılan araştırmalarda dikkati çekici bir diğer özellik ise bilim adamlarının incelenen konuyla ilgili tek metne bağlı kalmaları, diğerlerini göz ardı etmeleridir. Oysa birbirinden ayrı Çince metinlerde aynı konuyla ilgili farklı ve zengin malumat bulunabilmektedir. Ancak eski Çince metinleri anlamanın getirdiği aşırı zorluk araştırmacıları tek metne bağlı kalmaya sevk etmiş olmalıdır. Eski Türk yazıtlarının bilhassa Orhun yazıtlarının okunabilmesi, Türklerle ilgili Çince metinlerin anlaşılabilmesinde büyük bir aşamadır. Türkçe ünvan ve şahıs isimlerinin asıllarının öğrenilebilmesi, Türkçe metinlerle Çince metinlerin karşılaştırılması sonucunda gerçekleşmiştir. Bizans kaynakları da bazı şahıs isimlerinin doğrularının bulunabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. E. Chavin'in Document sur les Turcs occidentaux. Bizans kaynakları da bazı şahıs isimlerinin doğrularının bulunabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. E. Chavin'in Document sur les Turcs occidentaux, St. Petersburg 1903 adlı eseri bu sahada yazılmış en başarılı eserdir. 670'i takip eden yıllarda İslam ordularının Horasan üzerinden Maveraün Nehri ulaşması ve Türk boylarıyla temas etmesi sonrasında İslam kaynaklarında Türklerle ilgili bilgiler birden geniş yer tutmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu da doğudaki Çin kaynakları ile batıdaki İslam kaynaklarının karşılaştırılmasına yol açmıştır. Bu girişimler özellikle Türgişler, Karluklar ve Uygurlar hakkındaki bilgilerin daha rahat anlaşılabilmesi açısından oldukça olumlu neticeler vermiştir. Batılıların sinoloji ile uğraşmaya başlamalarından bu yana Çince isimlerin Latin harfleriyle yazımı konusunda tam bir sistem oturtulamamıştır. Bunun sebebi Çince'nin çok farklı bir ses yapısına sahip olması ve her araştırmacının da bu sesleri kendi ülke diline göre karşılık bulmaya çalışmasıdır. Neticede Çince'nin diğer dillerde ortaya değişik çeviri yazımları çıkmıştır. Bu durum ülkemizde Çince bilmeyen araştırmacılar açısından problemler yaratmaktadır. 1880'lerde Sir Thomas Wade bir transkripsiyon sistemi geliştirmiş, 1912'de H.A. Gille onun sistemini daha da ileriye götürmüştür. 1930'lara doğru Wade-Gille transkripsiyon sistemi adıyla bütün dünyada yayılma imkanı bulmuştur. Ancak çok geçmeden bu sistemin eksikliklerinin olduğu anlaşıldığı için birçok sinolog bunu kullanmaktan vazgeçmiştir. Günümüzde araştırmacıların kendi dillerine göre transkribe ettikleri görülmektedir. Ülkemizde V.E. Eberhard'ın öncülüğünde sinoloji araştırmaları başlayıp gelişirken Eberhard ve B. Ögel tarafından Wade-Gille sistemi kullanılmıştır. Bunun yanında her iki bilginde Türkçe okunduğu gibi yazma girişimlerinde de bulunmuştur. Şahıs isimlerinin Türkçe karşılığının bulunamaması karşılaşılan en büyük problemlerden biridir. İsimlerin tam olarak Türkçesi anlaşılamadığı için Çince metindeki özgün kullanımları transkripte edilmektedir. Bu da yapılan araştırmaları Çince bilmeyen okuyucular açısından sevimsiz kılmaktadır. Benzer bir zorluk Türkçe ünvanlar için de geçerlidir. Bununla birlikte bu ünvanların işlevlerinin öğrenilmesi, bunların anlaşılmalarını biraz olsun kolaylaştırmaktadır. Çin dışında Orta Asya'daki yer isimlerinin Çince yazılışlarının karşılığını bulmak da önemli bir problemdir. Çinliler kendi ülkelerindeki yer isimlerinin sözlüğünü hazırlamışlardır. Ancak Orta Asya'daki yer isimleri konusunda herhangi bir sözlük yapılmamıştır. Bilim adamları muhtelif incelemelerinde son derece kıymetli tespitler yaparak çoğu yer isminin aslını bulmayı başarmıştır. Ancak eski devirler için özellikle Kuzey Orta Asya'da geçen yer isimlerinin karşılığı hala belirlenememiştir. Bazen tahminler yapılsa da kesin neticelere varmak çok zordur. Yer isimleri konusunda bir diğer zorluk da aynı yerin Çin kaynaklarında farklı devirlerde değişik isimlerle anılmasıdır. Bazen değişik yerlere aynı ismin verildiği de görülür. Çinliler yabancı yer isimlerini kendi ses sistemlerine göre karşılık vererek kaydetmişlerdir. Dolayısıyla değerlendirme yaparken hangi yer adının hangi devirde kullanıldığını da bilmek gerekir. Mesela İslam öncesi devirlerde Taşkent'e taş ülkesi anlamına gelen Şikua denirken, sonraki yüzyıllarda ismin Çince transkripsiyonu için Taşkent sözünün ses değerine yakın Taşikan kelimesi kullanılmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi Çinliler metinleri taraflı bir şekilde kaleme almışlardır. Resmi tarihlerde bu taraflılık daha çok ön plana çıkmaktadır. Savaşlarda Türklerin kazandığı zaferler küçümsenmiş, Çinlilerin başarıları yüceltilmiştir. Türklere asi yağmacı gibi isimler takılırken barış zamanında da vassal lakabıyla tanımlanmışlardır. Türklerin Çin'e gönderdikleri hediyeler vergi, haraç olarak adlandırılırken Çinlilerin ödediği vergiler hediye şeklinde yazılmıştır. Diplomatik ilişkilerde Çinliler Türk hükümdarlarına ve ileri gelen devlet adamlarına bazen ünvanlar sunmuşlardır. Bu ünvan sonuçlarında Türkler o sırada Çin'den güçlü olsa dahi bağışlanma şeklinde kaydedilmiştir. Özel okunuşlar da ayrı bir sorun alanı olarak karşımıza çıkar. Yüeşiler, Tuyuhanlar, Tayyuan, Fergana bunlara en iyi örnektir. Yüe Çin ismindeki Çi, Cı karakteri aslında Şı şeklinde seslendirilmektedir. Sadece Yüe Çı kavmini belirtmek için Şı karakteri burada Çi konmuştur. Tuyuhan ismindeki Yü'nün asıl okunuşu Ku, vadidir. Burada Tuyuh, Hun kavmini belirtmek için Yu şekliyle kaydedilmiştir. Taiyuan ismindeki Yuan'ın asıl okunuşu Wan'dır. Ancak Fergana'nın Çincesi yazılırken Wan ismi özel olarak burada Yuan şeklinde belirtilmiştir. Ülkemizde Tanzimat'tan sonra değişen tarih anlayışı sonucu İslam öncesi Türk tarihine az da olsa ilgi duyulmasına rağmen esas değişim Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte gerçekleşti. Henüz devletin kuruluş aşamasında tesis edilen Türkiyat Enstitüsü ile daha sonra açılan Türk Tarih Kurumu'nun başlıca görevleri arasında eski Türk tarihini araştırıp gün yüzüne çıkarmak vardı. Ne var ki, aradan geçen 70-80 sene gibi uzun bir sürede düşünülen hedeflere ulaşıldığı söylenemez. Zaten İslam öncesi Türk tarihinde bilimsel açıdan üniversitelerin tarih bölümlerinde araştırmaların zorluğundan dolayı olsa gerek çok az ilgi gösterilmiştir. Uzun süre Batı emperyalizminin etkisinde gelişen İslam öncesi Türk tarihi çalışmaları, Batı'da Avrupa eksenli bir bakış açısıyla değerlendirilmiş ve Türk kökenli topluluklar için kökü eski çağda Roma devrine dayanan barbar tanımı yayınların çoğunda kullanılmıştır. Belki de bu korkunun temeli Atilla ve Avrupa Hunlarının yaptığı etkidir. Çünkü Atilla ve Hunların Avrupa toplumlarının hafızalarındaki etkisi İkinci Dünya Savaşı'na kadar kıta boyunca söylene gelmiştir. Dolayısıyla Asya'dan gelen her topluluk Avrupalılar için barbar diye nitelendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra araştırmaların derinleştirilmesi sonucunda durumun biraz değiştiğini söylemek mümkündür. Belki yüzyıllardır süren emperyalizmin artık etkisini yitirmeye başlaması bu değişime katkı sağlamış olabilir. Artık eski Türkleri biraz daha yakından tanıyan bilim adamları, onların kendilerine özgü bir kültürleri ve hayat tarzları olduğunu keşfederek eski küçümseyen tavırlarından vazgeçmeye başlamışlardır. Bu arada Avrasya coğrafyasında özellikle Güney Sibirya'daki Yenisey Irmağı Havzası'nda Altay Dağları'nda çok sayıda yazıt daha bulunmuştur. Yazıtların Rus bilim adamları tarafından okunması eski Türk tarihine çok önemli katkı sağlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda Avrasya bozkırlarında yaşayan halkın sosyal yapısının anlaşılması da barbar yaftasının kalkmasında etkili oldu. Zaten günümüzde Kuzey Çin'de Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan ve Güney Sibirya'nın geniş alanlarında yeni bulunan yazıtların sayısı günden güne artmaktadır. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de B. Eberhard ve B. Ögel gibi bilim adamları bu konularda önemli başlangıçlar yapsa da zamanımızda yeterli araştırmanın gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. Her şeyden önce Osmanlı tarihi araştırmalarının arşiv belgeleri sayesinde kolay yürütülmesi araştırmacıların çoğunu bu alana yöneltmektedir. Yine Cumhuriyet tarihi ve diğer yakın devirlerde araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Açıkça vurguladığımız gibi İslam öncesini araştırmak zor ve yöntemi de farklıdır. Ülkemizde biraz da bahsetmiş olduğumuz bu zorlukların sonucunda karşılaşılan tablo maalesef Batı dillerinde yazılmış eserlerin etkisinde fazlaca kalınmasıdır. İngilizce öğrenmenin daha kolay olması nedeniyle ve bu dilde öğretim yapan üniversitelerde tarih çalışmaları araştırmacılıktan çok tercüme ya da sadece İngilizce yazılmış eserleri okumak şekliyle yürütülmektedir. Bunun sonucu yüzeysellik ve bilinenlerin tekrarı söz konusudur. Dolayısıyla Avrupa'da 19. yüzyılda yoğunlaşmaya başlayan sömürgecilik etkisindeki Avrasya ve İslam öncesi Türk araştırmaları ülkemizde hala ancak bazı üniversitelerde kendisine yer bulabilmektedir. Buna göre eski Türkler göçebe, kültürsüz geri toplumdur. Aslında özgün kaynakların asılları doğrudan okunduğunda Türklerin eski çağlarında kendilerine özgü sağlam bir toplum yapısı ve siyasal sisteme sahip oldukları anlaşılır. Dünya görüşlerinin de farklı olduğu, tabiatı kendilerine özgü bir şekilde algıladıkları ve özgün bir yaşam biçiminin varlığı açıkça fark edilir. Bunun yanında eski Türk tarihini merak eden gruplar da yanlış bilgiler içeren yazılar üretmekte ve kaynak yetersizliğini kendilerine göre değerlendirip abartmaktadırlar. böylece olmamış olaylar olmuş gibi gösterilmekte ya da bazı olaylar olduğundan farklı şekillerde değerlendirilip ortaya sunulmaktadır. Her ne kadar iyi niyetle yaklaşılırsa yaklaşılsın, aşırı abartı, yanlış bilgi ve hatalı yorumlar aslında Türk tarihine ciddi zararlar vermektedir. Çünkü ortaya çıkan bilgi kirliliği kısa sürede toplumun hafızasından silinmemektedir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.